Ayrım 33, Göze Göz, Dişe Diş Diyen Kız, David Lagercrantz, sayfa 384. 1,5 yıl önce Aralık ayı, saat gece 12:10 geçiyordu, nihayet Noel akşamı gelmişti. Pencere kenarında ağır ıslak bir kar vardı, gökyüzü gri siyahtı, şehir sessizdi. Carla Wagen'den tek tük araba sesi geliyordu. Dan elinde Leo'nun telefonu kanepeye uzanmıştı. Bütün bedeni titreyerek Henrik Norebring'in telefonunu tuşladı. Telefon sinyalleri kulağında çınladı, cevap alamadı. Telesekreter devreye girdi. Genç bir adamın, "Umarım iyisiniz, umarım hoşsunuz" diye bitirdiği mesajı dinledi. Dan çaresiz gözlerle daireye baktı. Yaşanan drama dair en küçük bir iz kalmamıştı. Aksine her tarafa alışılmadık, klinik bir temizlik hakimdi. Üstelik dezenfektan kokuyordu. Dan misafir odasına sığındı, bütün bir hafta orada uyudu. Defalarca telefon açtı, küfrediyordu, kendinde değildi. Misafir odasında da Raquel Greitz'in izi vardı. Bu kadar işi nasıl yapabiliyordu? Odayı derleyip toplamış, silip süpürmüştü. Dan'in içinden her tarafı dağıtmak geçti. Yatak çarşaflarını çekip yerlere saçmak, kitapları duvarlara savurmak, Raquel'in varlığına dair bütün izleri silmek. Ama bir şey yapabilecek durumda değildi. Pencereden dışarı baktı. Binanın alt katlarından radyodan müzik sesi geliyordu. 1-2 dakika sonra telefonu tekrar eline aldı. Numaraları tuşlamaya vakit bulamadı. Telefon çaldı. Heyecanla açtı. Telesekreterdeki sesti. Bu defa neşeli değildi. Sanki ağır bir şey yaşamış gibi ciddi bir sesti. "Leo orada mı?" diye sorabildi. Cevap alamadı, hiçbir şey duyulmuyordu. Bir felaket habercisi gibi koyu bir sessizlik oldu. Ormanda yaşadığı dehşetli anları hatırladı. Leo'nun dudaklarındaki soğukluğu hissetti, gözlerindeki tanımsız parlaklığı ve ciğerlerinin raketsizliğini. "Orada mı? Yaşıyor mu?" "Bekle," dedi ses. Ahize hışırdadı. Sanki sonsuz bir zaman geçti. Birden hiçlikten gelir gibi hayat geri döndü, dünya ve renkler geri geldi. "Dan," dedi kendi sesi gibi bir ses. "Leo," dedi Dan, "yaşıyorsun." "Ben iyiyim, biraz kötüleştim, kramplar geri geldi ama Stina burada, hemşire, benimle ilgileniyor." Şimdi üzerinde 2 battaniye ile kanepede uzanıyordu, yorgun ama anlaşılır bir sesle konuşuyordu. Çiftin yanında neler söyleyebileceğini kestiremez gibiydi. Django ile Minor Swing'den bahsetti. "Hayatımı kurtardın," dedi Leo. "Sanırım öyle."
"Büyük iş."
"Swing yani."
"Swing'den de büyük kardeşlik."
Dan cevap vermedi, çok duygulanmıştı.
"Contra mundum," diye devam etti Leo.
"Ne?" dedi Dan.
"Dünyaya karşı biz arkadaşım, sen ve ben."
Kungsholmsgatan'daki Amaranten Otel'de buluşmaya karar verdiler. Leo orada bir tanıdıkla karşılaşmayacaklarından emindi. Noel sabahını otelin 4. katında perdeleri kapalı bir odada konuşup planlar yaparak geçirdiler. İttifaklarını ve anlaşmalarını yenilediler. Tatil nedeniyle dükkanlar kapanmadan önce Dan 2 cep telefonu ve sim kart satın aldı. Birbirleriyle böyle haberleşeceklerdi. Dan Flora Gatan'a döndü. Raquel Greitz sabit telefonla aradığında sesine bir ciddiyet yükleyerek söylediklerini yapmaya karar verdiğini bildirdi. Stockholm Sjukhemsen bir hemşireyle konuştu. Hemşire annesinin uyutulduğunu, artık fazla zamanının kalmadığını söyledi. Dan bölümdeki personele mutlu Noeller diledi. Viveka'yı onun yerine alnından öpmelerini istedi. Çok yakında ziyaret sözü verdi. Akşama doğru Amaranten Otel'e döndü. Ivar Ögren'in Leo'nun adını kullanarak borsada yaptığı usulsüz işlemler ve vergi yolsuzluğu ile ilgili Raquel'in bahsettiği dosyayı dili döndüğünce anlattı. İddialarına göre bu dosya Leo'yu hapishaneye yollardı. Dan kardeşinin gözünde dipsiz bir öfke gördü. Öyle bir nefretle bakıyordu ki aklı başından uçtu. Leo, Ivar Ögren, Raquel Greitz ve bu işe bulaşan herkesten nasıl intikam alacaklarını anlatırken sessizce dinledi. Dan bir elini Leo'nun omzuna koyarak acısını paylaştığını gösterdi. Ama o intikam değil, karanlıkta ormana yaptıkları yolculuğu, yaşlı köknar ağacının altındaki mezarı ve Raquel'in arkasında ne tür güçlerin olduğuna dair çektiği nutku düşünüyordu. Bütün benliğiyle intikam almaya cesaret edemeyeceğini hissediyordu.
Hemen şimdi olmazdı. Belki, bu daha sonra aklına gelmişti, bunun gerisinde geçmişinin rolü vardı. Leo'dan farklı olarak muktedirleri alt etmenin mümkün olmadığını düşünüyordu. Daha doğrusu ne kadar zalim olacaklarını yaşayıp görmüştü.
Kesinlikle intikam alacağız. Onları ezeceğiz. Ama bunun için hazırlık yapmalıyız değil mi? Kanıta ihtiyacımız var. Önce araziyi hazırlamalıyız. Bunu yeni bir başlangıç için bir şans gibi göremez miyiz?
Ne söylemeye çalıştığını bilemiyordu. Bir fikirdi işte. Ama yavaş yavaş şekillendi. Uzun bir tartışmadan sonra bir plan yapmaya başladılar. Önce tereddütlü, beceriksiz, sonra gittikçe daha kararlı, ciddi bir plan. Hızlı hareket etmeleri gerektiğini anlamışlardı. Raquel Grites ile teşkilatının aldatıldıklarını anlamaları mümkündü. Daha Noel'in ilk günü Leo, Dan Brody'nin hesabına para aktardı. Yakında daha fazlasını gönderecekti. Boston'a Dan adına bir bilet ayırttı. Ama Boston'a Dan değil, Dan'in Amerikan pasaportu ve belgelerini alıp onun yerine geçen Leo uçtu. Dan Leo'nun dairesinde kaldı. Noel'in ikinci gününün akşamı Raquel Grites'le buluştu. Yeni hayatıyla ilgili bir plan yaptılar. Dan rolünü iyi oynadı. Bazen rolünü abarttığı oluyor, olması gerektiğinden daha soğukkanlı, daha hevesli görünüyordu. Raquel Grites'in bunu yeni hayatına ısınmaya başladığına, yormasına şaşırdı. İnsan kendisi nasılsa başkalarını da öyle görür demişti Leo telefonda. Dan 28 Aralık'ta Leo'nun annesini ziyaret etti. Göründüğü kadarıyla kimse şüphelenmemişti. Bu cesaretini arttırdı. Şık ama abartısız bir kıyafet giymişti. Sarsılmış fakat metanetini koruyan bir adam gibi davranmaya çalıştı. Daha önce hiç karşılaşmadığı birinin yanında olmasına rağmen bazen gerçekten duygulandı. Viveka Mannheimer çok zayıf, çok solgundu. Saçını taramış, hafif de makyaj yapmışlardı. Başını kaldırmış, altına iki yastık koymuşlardı. Küçüktü, yüzü kuş yüzünü andırıyordu, uyuyordu. Ağzı açıktı, çok zayıf nefes alıyordu. Dan bir an, öyle yapmasının beklendiğini düşünerek, kadının omuzlarını kollarını okşadı. Viveka gözlerini açtı, Dan'e dikkatle baktı. Dan biraz huzursuz oldu ama endişelenmedi. Viveka ağır morfinin etkisi altındaydı. Söyledikleri ciddiye alınmazdı.
''Sen kimsin?'' dedi.
Kırılgan, sivri yüzüne aşin yargılayıcı bir ifade yerleşti. ''Benim anne Leo'' dedi Dan. Viveka belleğini yoklar gibi yutkundu, gücünü topladı.
''Sen hiç umduğumuz gibi çıkmadın Leo'' dedi. ''Babanı da beni de hayal kırıklığına uğrattın.''
Dan gözlerini kapattı. Leo'nun annesi hakkında anlattıklarını hatırladı, cevap verdi. Tuhaf bir şekilde kolay oldu. Belki de kadın bütünüyle yabancı olduğundandı.
''Sen de benim umduğum gibi çıkmadın.'' dedi. ''Beni hiç anlamadın, bana ihanet ettin.''
Kadın çok şaşırdı, yarı baygın gözlerle baktı. Dan devam etti. ''Leo'ya ihanet ettin, bize ihanet ettin, herkes gibi.'' Dan dışarı çıktı, eve yürüyerek döndü. Viveka Mannheimer bir gün sonra 29 Aralık'ta öldü. Stockholm Sjukheim'in müdürü Dan'ı arayıp durumu bildirdi. Dan haberin yayılması ve cenaze töreni işini hastanenin önerdiği cenaze şirketine bıraktı. Bu işi en iyi şekilde yapmaları talimatını verdi. Cenaze törenini bir hafta sonra ya da yeni yılda düzenleyebilirlerdi. Kendisi törende bulunmayacaktı. Ivar Ögren'e işten bir süre ayrılacağını, uzun bir tatile ihtiyacı olduğunu söylediğinde bir sürü küfür işitti. Ne kadar sorumsuz olduğunu dinledi ama cevap vermedi. Raquel'in onayıyla 4 Ocak'ta ülkeyi terk etti. New York'a uçtu, Washington'da kardeşiyle buluştu. Bir hafta birlikte vakit geçirip konuştuktan sonra ayrıldılar. Leo Dan olarak Boston'daki caz çevreleriyle düşüp kalkıyordu. Piyano çalmaya başladığını söylemişti ama uzun süre kendi kendine çalacaktı. Sahneye çıkmaya cesareti yoktu. İsveç aksanı onu biraz endişelendiriyordu. Ayrıca İsveç'i de özlemişti. En sonunda Toronto'ya taşındı. Orada Mary Denver'la tanıştı. Sanatçı olma düşleri kuran genç bir dekoratördü. Kız kardeşiyle birlikte kendi şirketini kurmayı düşünüyordu ama adım atmakta tereddüt ediyordu.
Leo ya da kendine verdiği adla Dan sermaye yatırarak plana dahil oldu, yönetim kuruluna girdi. Çok geçmeden Hawks Hollow'da bir ev satın aldılar. Hepsi de doktor olan yetenekli bir grup amatör müzisyenle birlikte düzenli piyano çalıyordu. Gerçekten uzun süre şaşkın bir vaziyette Avrupa ve Asya'yı dolaştı. Gitar çaldı, finans piyasaları hakkında çok şey okudu. Bilgiye susamıştı. Dışlanmış biri olarak finans piyasalarına değişik bir meta perspektif kazandırabileceğini hissetti. Daha doğrusu inandı. En sonunda Alfred Ögren de Leo'nun yerini almaya karar verdi. Böylece Raquel ile Ivar'ın kardeşine karşı kullanabilecekleri, ne tür kanıtlara sahip olduklarını da araştıracaktı. Bu işten kurtulmanın o kadar kolay olmadığını anlamıştı. Stockholm'in en iyi iş avukatlarından Bengt Wallin'i tutmuştu. Panama'daki Mossack Fonseca şirketi aracılığıyla Leo adına yapılan işlerin kapsamını görmüş, bu işi karıştırmama tavsiyesi almıştı. Zaman geçti, hayat normale döndü. Hayatın böyle bir yeteneği vardı. Dan ile Leo uygun anı bekliyordu. Gizlice sürdürdükleri ilişki hiç kesilmemişti. Dan şirketin lobisinde Mikael'in yanından ayrılıp Leo'yu aramıştı. Leo uzun süre düşünmüş, anlatma vaktinin gelip gelmediğine kendisinin karar vermesini istemişti. Anlatmak isterse Mikael Blomqvist'ten daha iyisini bulamayacağını da eklemişti. Dan Leo'nun yeni yaşamını saklı tutarak anlatmaya başlamıştı. Biraz daha şarap içip Toronto'yu bir kez daha aradı. Uzun süre konuştular, kapı vurulduğunda ara verdiler. Erika Berger gelmişti. Raquel Greitz o gün erken bir saatte korkunç mide bulantısına rağmen neredeyse kendini sürükleyerek Hamgatan'a geri dönmüş, Kalbergswegen'e gidip kendini yatağa atmak niyetiyle bir taksiye binmişti. Daha yolun yarısında kendi kendine küfretmeye başlamış, yolunu Alvik'teki bürosuna çevirmişti. Hastalığa ve başarısızlıklara boyun eğmek ona göre bir şey değildi. Ne pahasına olursa olsun savaşmaya karar vermişti. Bütün imkan ve polis birkaç defa aradıktan sonra hemen yelkenleri suya indiren Martin Steinberg hariç ilişkilerini seferber edecek Blomqvist ile Daniel Brody'nin izini bulacaktı. Benjamin'i Göttingen'deki Millennium'un ofisine ve Belmansgatan'daki Blomqvist'in evine gönderdi. Benjamin yalnızca kilitli kapılarla karşılaştı. Raquel en sonunda o gün için pes etti. Benjamin'in gelip kendisini bürodan alıp eve götürmesini istedi. Amacı yalnızca dinlenmek değildi. Yatak odasında gardırobun arkasındaki kasada duran Proje 9 ile ilgili belgeleri yok etmek istiyordu. Saat 4:30'tu. Hala dayanılmaz bir sıcak vardı. Benjamin kadının arabadan çıkmasına yardım etti. Benjaminsiz yapamazdı. Yalnızca koruma olarak değil, yürümek için de desteğe ihtiyacı vardı. Çok solgundu. Bütün gün yaşadığı heyecan onu iyice yıpratmıştı. Siyah bluzu terden sırılsıklamdı. Midesi bulanıyordu. Sanki bütün şehir dönüyordu. Yine de belini doğrulttu. Bir an muzaffer bir ifadeyle gökyüzüne baktı. Belki afişe olup aşağılanacaktı. Ama kendisinden çok daha önemli bir şey için savaşmıştı. Buna inanıyordu. Bilim ve gelecek için. Asaletini koruyarak gitmeye kararlıydı. Ne kadar hasta olursa olsun gücünü ve gururunu son ana kadar korumaya yemin etti. Apartman kapısında Benjamin'in yolda gelirken aldığı portakal suyunu vermesini istedi. Bunu kültürsüzlüğün bir işareti olarak görse de direkt şişeden içti. Biraz kendine gelir gibi oldu. Asansöre binip 7. kata çıktılar. Raquel güvenlik kapısını açtı. Benjamin'den hırsız alarmını devre dışı bırakmasını istedi. Tam kapının eşiğinden adımını atacakken donup kaldı. Aşağı merdiven sahanlığına baktı. Yukarı doğru solgun bir figür çıkıyordu. Sanki yer altından fırlamışa benzeyen genç bir kadın. Lisbeth Salander kendisine biraz çeki düzen vermişti. Yüzü hala beyazdı. Gözleri kızarmıştı. Yanakları dal ve çalılardan çizik çizikti. Zorlanarak yürüdüğü belliydi. Bir saat önce Üplandsgatan'daki ikinci el giysiler satan dükkandan bir tişört ve bir kot pantolon almış, kanlı giysilerini bir çöp kutusuna atmıştı. Telenor mağazasından yeni bir telefon ve yakındaki eczaneden de yara bandı ile dezenfektan almıştı. Sokağın ortasında durmuş, kalçasından akan kanı durdurmak için ormandaki yazlık evde yapıştırdı, kahverengi koli bandını çıkartmış, yerine yara bandını yapıştırmıştı. Ormanda bir süre yarı baygın yatmıştı. Canlandığında ayağa kalkmış, elindeki ipleri keskin bir taşa sürterek kesmişti. 77 numaralı yolda otostop yapmış, eski bir Rover süren genç bir kız onu arabasına alıp Vasastan'a getirmişti. İnsanların dikkatini çekmişti, hastalıklı korkutucu bir hali vardı. En azından Carlsbergsvägen'deki binanın kapısından içeri girerken onu gören Kjell Ove Strömgren'e göre öyleydi. Lisbeth asansörün aynasına bakmadı, iç açıcı bir görünümü olmadığını biliyordu. Kendisini bok gibi hissediyordu. Hançerin herhangi bir organına ölümcül bir zarar vermediğini anlamıştı ama çok kan kaybetmişti. Her an bayılacak gibiydi. Greitz'in ya da yanıltmak için kapıya yazdığı isimle Nordin'in evinde kimse yoktu. Lisbeth aşağıdaki merdiven sandığına oturdu. Blomqvist'e mesaj yazdı. Karşılığında bir sürü uyarı ve öğüt aldı. Lisbeth yalnızca ne kadar mesafe kaydettiğini öğrenmek istiyordu. Mikael kısa bir özet geçti. Lisbeth okudu, başını salladı. Gözlerini kapadı. Ağrısının ve baş dönmesinin arttığını hissetti. Büyük bir çabayla yere uzanma isteğine karşı koydu. Bir an kendini toparlamasının imkansız olduğunu hissetti. Bir şey yapabilmesi daha da uzak bir ihtimaldi. Ama aklına Holger'i getirdi. Tekerlekli sandalye ile Flodberga'ya nasıl geldiğini ve yıllar boyu kendisi için ne anlam ifade ettiğini hatırladı. En çok da Mikael'in Holger'in ölümüyle ilgili anlattıkları geldi aklına. Söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu şimdi anlıyordu. Yaşlı adamı yalnızca Raquel Greitz öldürmüş olabilirdi. Bütün gücünü topladı. Holger'in intikamını da almalıydı. Ne kadar kötü durumda olursa olsun var gücüyle saldıracaktı. Doğruldu, başını kaldırdı. 10-15 dakika geçti. Sarsılıp titreyen asansör üst katta durdu. Kapısı açıldı. 50 yaşlarında dev gibi bir adam ile siyah bluzlu yaşlı bir kadın çıktı asansörden. Lisbeth kadını tavrından tanıdı. Greitz'in baston yutmuş gibi duruşu Salander'i çocukluğuna götürdü. Ama bunları düşünmeye vakti yoktu. Bublanski ile Modig'e çabucak bir mesaj gönderdi. Merdiveni tırmanmaya başladı. Sağlam basamıyordu. Belli ki sessiz de değildi. Greitz döndü. Lisbeth'in gözlerinin içine baktı. Önce şaşkınlıkla, sonra herhalde tanımıştı, korku ve nefretle. Lisbeth merdivenin ortasında durdu. Elini yan tarafındaki yarasına bastırdı. "Nihayet yeniden karşılaştık," dedi. "Geç kaldın." "Yine de daha dünmüş gibi değil mi?" Raquel Grice cevap vermedi, dişlerinin arasından tısladı. "Benjamin, şunu buraya getir." Benjamin başını salladı. Lisbeth'i tepeden tırnağa süzdü. Kendisinden yarım metre daha kısa, iki kat daha zayıftı. Yani bir sorun görünmüyordu. Yalnızca bedeninden aldığı güçle değil, aşağı doğru inmenin kazandırdığı hızla Lisbeth'in üzerine atıldı. Lisbeth hemen yana kaydı, adamın sol kolundan tutup çekti. Benjamin'in kararlılığı Lisbeth'in işine yaramıştı. Benjamin merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Dirsekleri ve başı önde taş zemine çakıldı. Lisbeth bunu görmedi. Hiç beklemeden saldırıya geçmiş, Raquel Greitz'i iterek hole sokmuş ve kapıyı kilitlemişti. Çok geçmeden kapı yumruklanmaya başlandı. Raquel geriledi, kahverengi doktor çantasını aldı. Birkaç saniyelik üstünlük elde etti ama bunun ne çantayla ne de içindekilerle ilgisi vardı. Lisbeth bayılmak üzereydi. Merdivenlerde harcadığı çaba baş dönmesini hızlandırmıştı. Gözlerini kısarak daireye baktı. Bir sis perdesinin arkasından bakar gibiydi ama yine de daha önce böyle bir şey görmediğini anladı. Siyah beyaz dışındaki renklerden yoksun olmasının yanı sıra inanılmaz temiz ve düzenliydi. Sanki evde insan değil bir robot, bir temizlik makinesi yaşıyordu. Burada tek bir toz tanesi olamazdı. Lisbeth sendeledi, siyah bir şifon yere tutundu. Bayılacağını düşünürken göz ucuyla Raquel Greitz'in üzerine geldiğini gördü. Elinde bir şey, bir enjektör vardı. "İnsanlara enjektörle saldırdığını duydum," dedi Lisbeth. Raquel saldırdı ama boşunaydı. Lisbeth bir tekme savurdu. Enjektör Raquel'in elinden uçup temizlik ışıyan yere düştü. Lisbeth o durumda bile bir kez daha ayaklarının üzerinde durmayı başardı. Birkaç saniye bütün dikkatini Raquel'e verdi.
ne kadar sakin olduğunu görerek şaşırdı.
Öldür beni dedi Grace, başım dik öleceğim.
Başın dik?
Evet.
Sana bu imkanı vermeyeceğim. Lisbeth çok kötü görünüyordu, sesi çok zayıf, çok bitkindi. Ama Raquel Grace her şeyin bittiğini anladı. Solundaki pencereden Carlsberg's Wagen'e doğru baktı. Birkaç saniye tereddüt ettikten sonra karar verdi. Başka bir alternatif yoktu. Ne olursa olsun Lisbeth'in eline düşmekten daha iyiydi. Balkona doğru atıldı, kapısını açtı. Atlayıp yere çakılmak için dehşetli bir arzu hissetti. Ama tam korkulukların önünde durduruldu. Bunu beklemiyordu. Raquel Grace'ın hayatı en çok korktuğu kişi tarafından kurtarıldı. Tekrar klinik titizliğiyle temizlenmiş dairesine sokuldu. Lisbeth kulağına fısıldadı.
Öleceksin Raquel, acele etme.
Biliyorum dedi Raquel, kanserim.
Kanser ne ki?
Lisbeth bunu öylesine kan dondurucu ifadeyle söyledi ki Raquel dehşete kapıldı.
Ne demek istiyorsun?
Lisbeth Raquel'e bakmadı, gözlerini yere dikmişti.
Holger benim için çok önemliydi dedi, Raquel'in bileğini kıracakmış gibi sıktı.
Kanser ne ki derken Raquel utanç içinde öleceğini kastediyorum, inan bana, en ağırı bu olacak. Bütün pisliklerini açığa çıkaracağım. İnsanlar seni yaptığın kötülüklerle hatırlayacak. Seni kendi bokunun içine gömeceğim.
Lisbeth bunları öylesine bir inançla söyledi ki Raquel inandı. Salander artık yer altından çıkmış, solgun bir yaratığa benzemiyordu. Kararlıydı, kendini toplamıştı. Kapıyı açtı, polisler içeri girdi. Benjamin'i Trabzon'a kelepçelemişlerdi.
İyi günler Bayan Bright. Seninle konuşacağımız çok şey var, senin ve benim. Biraz önce meslektaşım Profesör Steinberg'i tutukladık dedi koyu renk saçlı, yaşlıca bir adam. Hafifçe gülümseyerek adının Başkomiser Jan Bublanski olduğunu söyledi. Polislerin gardırobun arkasındaki kasayı bulmaları zaman almadı. Sağlık ekibi onu alıp götürürken Raquel Lisbeth'i yalnızca arkadan görebildi. Lisbeth geriye dönmedi. Sanki onun için Raquel diye biri yoktu artık.
33. ayrımın sonu. Sayfa 394.